Oxstand'dan herkese merhaba. Bugün Esma ve Elif Zehra ile birlikte gurbetçi nefretini konuşacağız. Gurbetçi nefreti diye bir şey var mı? Gurbetçilerden nefret etmeli miyiz? Bunu irdelemeye çalışacağız. Her ne kadar gurbetçi kelimesi hani böyle tırnak içinde kullandığımız bir kelime de olsa bunun semantik tartışmasına şu an girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Arkadaşlar sizce gurbetçiler nefret edilmeyi hak eden insanlar mı?
Yani gurbetçilerden nefret etmeli miyiz? Bu soru tabii coğrafi olarak da soran kişiye dair ipuçları veriyor. Biz kimiz, gurbetçiler kim? Biz nerede duruyoruz, onlar nerede duruyorlar? Aramızda nasıl bir ilişki tayin ediyoruz? Aslında biraz bugün konuşacağımız konular da buralara temas ediyor ya da edecek diye düşünüyorum. Gurbetçi nefreti nedir? Gurbetçi nefretini neler oluşturur ve nedenleri nelerdir? Biraz bunlara değineceğiz. Zannediyorum aramızda en gurbetçiliğe yakın olan kişi benim. Kendimi gurbetçi olarak tanımlamama birkaç santim kaldı diyebilirim yani. Hani o kadar kendimi yakın olarak hissediyorum.
Gurbetçilik katsayımızı küçükten büyüğe bir sıralayalım bence burada.
Evet.
En az gurbetçilik katsayısına sahip olan Esma, sonra benim muhtemelen ve en fazla gurbetçilik katsayısına sahip olan da sensin.
Bir insana gurbetçi yapan faktörler nelerdir? Belki ona değinebiliriz. Benim bir santim kalmamın nedeni misafir işçi göçü ile gelmiş bir ataya sahip olmamış olmam bence gurbetçi olarak nitelendirilmemi engelleyen bir şey. 60'lı yıllarda misafir işçi göçüyle gelen bir dedem, annem, babam olsaydı gurbetçi olabilirdim. Hatta bence mesela 80'li yıllarda Türkiye'den işte siyasi sebeplerle iltica etmiş, Almanya'ya, Avrupa'ya sığınmış insanlar da gurbetçi statüsünde değiller. Aslında biz gurbetçi dediğimizde 60'lı yıllarda Türkiye-Almanya, Türkiye-Avusturya, Türkiye-Fransa ikili imzalanan iş gücü anlaşması, daha sonrasında da bir işte o misafir işçi göçü dediğimiz ayrı bir fenomen başlıyor. Gurbetçiler de o iş gücü neticesinde oluşmuş olan kitlenin torunları, çocukları ya da hala hayattalarsa ilk nesil temsilcileri aslında. Dolayısıyla aslında çok spesifik bir gruptan bahsediyoruz. Yani göç, Türkiye'den Avrupa'ya göç çok heterojen bir yapıda ama gurbetçi nefreti dediğimizde eğer gurbetçileri ele alacaksak biraz daha nefretin yöneltildiği kesim bu kesim.
Bugünden baktığımız zaman Avrupa'ya göçün aslında hani 3-4 aşaması olduğunu görüyoruz ya. Bir işte 60'lardan itibaren işçi göçü, sonrasında 70'lerde onların aile birleşimleri vesaire. Ardından 80 darbesinin yol açtığı siyasi bir göç var. Ve 90'lı yıllarda özellikle terör meselesiyle ilişkili olan bir göç dalgası var. 2010'ların sonu 2020'lerden itibaren de özellikle kalifiye, beyaz yaka, ekspat göçü diyebileceğimiz bir göç dalgası var. Bence bunun çok önemli bir kısmını oluşturan Almanya için doktorlar ya da sağlık personelleri var. Az çok böyle bir hikaye var. Ama bu hikayede gurbetçi diye tanımlanan şey özellikle bana sorarsan yani o son o ekspat kısmını kesinlikle çıkartıyoruz. Onlar da kendini gurbetçi olarak görmüyorlar. Türkiye'dekiler de onları gurbetçi olarak görmüyorlar. Benim anladığım kadarıyla gurbetçi deyince aklımızda canlanan şey şu. Bir, Almanya, Fransa, işte Avrupa ya da işte ötede bir yerde sosyalizasyonunu gerçekleştirmiş insan. Mesela ekspatları burada ayırmamızın en büyük temeli şu ya da onların kendilerini ayırması. Bunların sosyalizasyonu Türkiye. Türkiye'de doğdular, Türkiye'de büyüdüler. Türkiye'de insanlarla ilişki kurmayı öğrendiler ve sonradan gittiler. Hepsi yetişkin olduktan sonra işte 25, 30, 35 bu yaşlarda, hatta böyle yönetici düzeyinde 40 yaşlarda giden bir sürü insan var. Ve burada şuna geliyorum ben aslında, şunu anlıyorum. Sosyalizasyonumuzun gerçekleştiği yer çok etkiliyor var olduğumuz yere Türkiye toplumunun gözünde. Çünkü belli davranış biçimlerini öğreniyoruz. Belli davranış biçimlerini yapmamayı öğreniyoruz. Bu biraz böyle bu ayrımı sağlıyor gibi geliyor bana. Ve bunun temelinde ne var diye düşündüğümde de ya gurbetçi stereotipi bence son 5 yıldır falan böyle bu kadar nefret objesi haline geldi. Ondan önce de yine bu stereotip vardı. Yani 1970'lerden beri var yani işte sinemada var, edebiyatta var, her yerde var aslında bu stereotip. Ama bu karikatürize bir şeydi ve nasıl diyeyim, komikti, tatlıydı. Hatta bundan 10 yıl öncesine kadar Acun abi Almanya'dan geliyor hani böyle tatlı bir şeydi bizim için. Çok da şey değildi Türk toplumu için. Ama bir yerde bu vay bunlar da böyle insanlar, bunlar işte yazın gelip euroları harcayan, ceplerinde para dolu, Türk toplumunu aşağılayan işte bir kitle olayına bir yerde döndü. Bunun altında yatan şey ne? Yani o virajı nerede aldık biz? O köşe neresiydi?
Bu söylediğin fark bence yani eski gurbetçi tiplemesiyle ekspatlar arasındaki fark birazcık bir tür bir kamuflajdan bahsediyorsun gibi. Yani hem yurt dışındayken işte dil bilmesi ve profesyonel bir insan olarak hayata girmesiyle hani yabancı profesyonel buraya gerekli olduğu için gelmiş insanın bir ayrıcalığını yaşayan hem Türkiye'ye geldiğinde gurbetçi gibi davranmayan tırnak içinde insanlar böyle biraz bu kalemun gibi yani oluyor. Bence bu insanlara duyulan...
Ya bir yerde hani iyi göçmen kötü göçmen algısı vardır ya. Expat böyle kendini iyi göçmende sınıflandırıyor. Çünkü kalifiye işler yapıyor falan filan. Eğitim seviyesi yüksek falan. Ama gurbetçi dediğimiz daha böyle kol gücüne dayalı. Kötü iş olarak görülen alanlarda yer alıyor falan. Hani buradan bir şey çıkar mı acaba?
Bence var yani. Şu bana ilginç geliyor. Şimdi mavi yaka işler Türkiye'de maalesef ekonominin de kötüleşmesiyle beraber gerçekten normalde görebileceği değeri de hiçbir şekilde görmeyen. Yani sadece alım gücünün düşük olması değil. Statü olarak yani kültür olarak da ciddi bir sınıf düşüklüğüne maruz kaldı. Mesela Amerika'da tesisatçı olmak çok iyi paralar kazandıran ve insanlar bunu bildiği için hani bu adam iş kurmuş, işini yapıyor. Hard working, çalışkan adam şeyi varken mesela yine belki ne bileyim arkadaşlarıyla takılmaya gittiğinde aynı şey avukatlarla sosyalize olmuyor kişi ama orada bir toplumda saygınlık şeyinde bir yeri var. Şimdi Türkiye'de ekonomik sıkıntılarla birlikte işçi sınıfının üstündeki yük giderek işte Covid'le şununla bununla çok ciddi arttığı için birkaç şeye sebep oluyor. Bir, gidebilen insanların bir de burayı beğenmeyip giden gibi bir hani sosyal medyada söylem olduğu zaman orada gerçekten işte ülkeye emek vermemek, işte yani zaten olan bir ayrıcalığını daha da ayrıcalıklı hale getirmek falan gibi başka nefretleri körükleyen bir söyleme sebep oluyor. O yüzden onun tatlı görülmemesini ben biraz buna bağlıyorum. Ama şey ilginç yani normal şartlarda size sorayım yani Almanya ve Fransa'da bence henüz Türkiye'deki kadar işçi sınıfının bir değer kaybına uğramadığının bence Türkiye çok farkında değil. O yüzden o eskiden kurulan ilişki yani mesela işçi gidiyor oraya ama buraya tırnak içinde zenginliğiyle dönüyor. Şimdi o zenginliğe de ihtiyacı yok. Türkiye'deki insanların, akrabaların o hediye ekonomisine de belki ihtiyacı kalmadı. Çünkü küreselleşme var, internet alışverişleri var ya da özlüyorsa görüntülü görüşme var. Dolayısıyla daha önce kurulan asimetrilerin yerini bambaşka asimetriler aldı. Onun da bir kafa karışıklığı yarattığını düşünüyorum. Yani o yüzden de expatlar gurbetçi gibi görünmüyor. Ama bir yandan da o resentment'ın kaynağı çok sadece hani A'ya B'ye C'ye değil tam olarak A, B ve C'nin yarattığı kafa karışıklığına dayalı bir resentment gibi geliyor bana buradan bakınca.
Yani ben biraz şu anlamda anlıyorum Türkiye'deki kamuoyunun gurbetçilere yönelik kafa karışıklığını. Mesela expatlardan farklı olarak Türkiye'de doğmamış insanlar Ebu Bekir'in dediği gibi fakat Türk olduklarını iddia ediyorlar. Kökenlerinin burada olduğunu iddia ediyorlar. Yani bu şey gibi Kayseri'ye belki işte toplamda 2 aylığına gidiyor hayatı boyunca çocuk. Fakat Kayserili kimliğiyle kendisini özdeşleştiriyor ve bu özdeşleşmeyi de coğrafi olarak orada yapmıyor. O şehirde ya da o köyde yapmadığı gibi o ülkenin de dışında yapıyor. Farklı bir dilde büyüyor, uzakta büyüyor fakat aynı zamanda o kültürü bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyor ya da ayakta tuttuğu iddiasına sahip. Bu da insanlarda biz bu vatandaşlık kolektifi içerisinde kimi, nasıl, hangi kriterlerle alıyorduk ya da alacağız gibi bir kafa karışıklığını da beraberinde getiriyor. Kendisine her Türk'üm diyen, ben Trabzonluyum, Kayserliyim, Zonguldaklıyım diyen herkes böyle Zonguldaklı olabiliyor mu gibi. Biraz da orada hani o vatan bağı, kolektif kimliğin emek vererek şekillenmiş olması gibi bir beklenti de var. Karşılıklı alışverişlerle şekillenmiş olması gibi bir beklenti var. İşte bunu gurbetçiler tırnak içinde çok uzun süre hediye ekonomisiyle yapıyorlardı. O bulundukları yere işte remittances ile sadece para değil aynı zamanda küçük kalkınma projeleri de gönderiyordu. İşte mesela ne bileyim Almanya'da gördüğü güneş enerjisi panellerini falan getiriyordu. Yurt dışına göç vermiş olan bütün köylerde, bütün kasabalarda ya da işte ufak şehirlerde teknolojik ilerlemeyi, o kalkınmayı genelde gurbetçiler sağlamışlardır. Köye gelen ilk radyo, işte ilk böyle elektronik eşya, ilk yurt dışından getirilmiş makina, aksamlar, düzenekler. İşte son zamanlarda mesela birçok yerde kimse yokken, kimse yapmamışken güneş enerjisi, rüzgar değirmeni evinin önüne koyan, üstüne koyan falan, o teknolojiyi getiren, örnek olan. Hani orada böyle sadece para ilişkisi değil, aynı zamanda o köyle bir alışverişi de var. Hem oraya verdiği, karşılığında da duygusal olarak oradan bir aidiyet satın aldığı. Yani ben buralıyım diyebilmek için, çünkü yani herkes yoksa dünya, ben Yeni Zelandalıyım da diyebilirsin. Ben işte ne bileyim Kanadalıyım da diyebilirsin oturduğun yerden. Fakat seni bir coğrafi konumla bağlantılandıran şey o alma verme çizgileri ne kadar kalınlaşırsa, ne kadar fazla şey alır, ne kadar fazla şey verirsen, ne kadar yatırım yapar, yani kapitalist anlamda değil ama ilişkiye, toprağa, oradaki materyale ne kadar fazla yatırım yaparsan, ne kadar bağlantı içerisinde olursan gerçek bir aidiyet bağından bahsedebiliriz. Şey anlamında değil, yani sosyolojik anlamda değil, çok basit insan ilişkileri anlamında da. Yani gurbetçilerde bunun son zamanda biraz da değiştiğini görüyoruz. O şey de hani bağ da biraz zayıflıyor. Artık Kayseri'de değil Antalya'da lüks tatil yapıyorlar. Ne bileyim Yunanistan'a gidiyorlar falan. Bu durumda böyle bir hafif kafa karışıklığı da var her iki tarafta. Biz kimdik, siz kimdiniz? Gerçekten buranın bir parçası olmanız bizim açımızdan hala okey mi? Kabul ediyor muyuz sizi? Çünkü Türkiye'li olmak bir kabul meselesidir de yani aynı zamanda. Hani ben Türk'üm, Türkiye'liyim dediğinde o kolektifin içerisinde görülmemen, çoğunluk toplumunun seni görmemesi olasıdır yani. Sadece gurbetçiler için değil. Dolayısıyla bence orada bir kafa karışıklığı var ve o kafa karışıklığını anlayabiliyorum.
Şu noktada itiraz etme ihtiyacı hissediyorum. Gurbetçiler kalkınmanın, teknolojik ilerlemeyi sağladılar deyince çok böyle şey gibi anlaşılıyor. Her köye birer laboratuvar kurdular falan böyle. Oradaki rolleri daha ziyade teknolojinin, yani yeni teknolojinin taşıyıcısı olmak hani. O yüzden bunun böyle toplumsal olarak çok şey olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'yi çok iyi etkiledi gurbetçiler sayesinde işte teknolojik ilerleme falan filan. En fazla işte bulunduğu köyü televizyonla onlar tanıştırmış oldu. Radyoyla onlar tanıştırmış oldu. Hani burayla sınırlı gibi geliyor bana. İçimdeki şu
ama an... az mı? Televizyon az mı?
Ya televizyonunu bir kenara geç. Mesela şöyle şeyler de var. Birçok köyde, Karadeniz'de de, İç Anadolu'da da gurbetçilerin yoğun olduğu köylerde yollar bile farklıdır mesela. Peyzajları farklıdır evlerin. Mesela orada stabilize yol mu diyor? Bu paket taşlı yolların olduğu şeyler. Daha mesela birçok insan hani ekonomik olarak daha ucuz çözümlere, mimari, çevre tasarımı anlamında çözümlere meylederken gurbetçiler o alanı bir aylık bir tatillerinde geçirecekleri ve azami zevk, tatmin alacakları bir mekana dönüştürme gayreti ve motivasyonuyla orayı ihya da ederler. Bu sadece kişinin bireysel olarak faydalandığı bir şeye dönüşmez. Köyde hani böyle de güzel oluyormuş, böyle çiçekler, miçekler, duvarlar, taşlar falan, işte böyle bir mimari falan, o gurbetçi evinden hareketle o kullanılan malzeme, o işçilik, o mimari yapı genişler. Hani bu sadece teknolojik bir şey değil, bir bireye dayalı bir çağrıdır da aynı zamanda. Yani daha farklı yapabilirsin. İşte buradaki bu 100 senedir aktarılan mimariyi daha farklı bir modelle yorumlayabilirsin. Şunu sana birisinin dışarıdan ya da işte hani ben de getirebilirim gibi. Ebu Bekir bunu tabii hiç hoşlanmıyor çünkü gurbetçilere şu an paye veriyorum ve o gurbetçilerin şu an takdir edilmesinden hiç hoşlanmıyor.
Yani, takdir edilmesine hoşlanmıyor değilim ama hani Türkiye'nin böyle işte mimarisine katkılar yaptılar falan gibi, peyzajına katkılar yaptılar falan gibi bir çıkış bana şey absürt geliyor. Sadece şuna bak katılıyorum. Şöyle bir şey var.
Bu kültürel ırkçılık. Neden biliyor musun?
Hayır hayır hayır.
Bir şey söyleyeceğim. Çünkü demin de söyledin ya mesela. Ya hani kalkındırdılar da laboratuvar mı getirdiler diye. Şimdi burada mesela oradaki gurbetçilerin sağladığı çözüm ve katkıları entelektüel açıdan kısıtlı, kısır. Daha böyle dar kapsamlı falan olarak yorumlamak biraz bilmiyorum. Ben biraz daha gurbetçilerin katkısını takdir etmek gerektiğini düşünüyorum.
Katkılarını takdir ediyorum. Dar kalıplı da yorumlamak istemiyorum ama sadece hani Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Hani hakkından fazlasını değil. Ve hani bahsettiğin şey hani böyle mimaride, peyzajda Türkiye'ye katkılar oldu gibi biraz da provokatif anlıyorum senin söylediklerini bilinçli bir şekilde de. Böyle bir yerde durmaktansa şöyleyim. Gurbetçiler şunu yaptılar. Gerçekten geldikleri köyün yollarını yaptırdılar. Hani bunu belki birisi şey diye yorumlayabilir. İşte kendileri rahatça Almanya'dan getirdikleri arabalarla köylerine gidebilmek için falan. Ama sonuç olarak yaptılar ve o köye bu fayda sağladı. Böyle bir gerçeklik var.
Tabii ülkenin tamamını kalkındırdılar gibi bir şey olmaz. O devletin görevi. Hiçbir vatandaş grubunun görevi değil. Ama yerelde bir değişiklik oluşturuyorlar ve hala devam ediyor o değişiklik.
Şöyle bir şey de var. Bugün anlamı artık azalmış dahi olsa hatta eskiye nazaran çok azalmış dahi olsa, döviz girişi dediğimiz şey Türkiye ekonomisi için 2000'li yıllara kadar çok önemli bir şeydi ve çok anlamı vardı. Zaten gurbetçilere dair, daha doğrusu Avrupa'daki Türkiye kökenli işçilere dair yasal anlamda devletin ulan bak burada önemli bir şey var, bizim bununla ilgili düzenlemeler yapmamız lazım, bu insanların askerlik hizmeti, emeklilik bilmem nesi, şusu busu, bunlara dair düzenlemeler yapmamız lazım dedirten şey aslında daha devleti harekete geçiren şey bu anlamda. Bu insanların getirdiği dövizlerdi. Bu olayın bugün konuştuğumuz şekilde bir vatandaşlık perspektifine oturması, bana sorarsanız ya, çünkü gurbetçinin vatandaşlığı devlet için şimdiye kadar hep askerlik konusunda gündeme gelen bir şeydi erkekler için. Çünkü bedelli askerlik yapabiliyordu gurbetçiler. Bunun belli şartları vardı. İşte bilmem kaç günü tamamlamış olmak falan filan yurt dışındaki çalışma sürecinde. Ya da işte orada doğmuş olmak, oranın vatandaşı olmak falan. Ama 2012 itibariyle biz bu gurbetçilerin farklı bir vatandaşlık perspektifinde yer aldığını görüyoruz. Yani aslında devlet için bu insanlar hep ülkeye borçlu olandı. Askerlik çünkü bir borç ödeme şeklidir. Ülkeye döviz getirmek bir borç ödeme şeklidir. 2012 itibariyle bu insanların oy hakkına sahip oldular. Ve vatandaşlığı, bugün gurbetçilerin vatandaşlığını oy hakkı üzerinden de konuşmamız başladı bana sorarsanız. Zurnanın zırt dediği yerde tam olarak burası gibi geliyor. Bu iş oy hakkına taşındığı zaman ilk olarak 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandı bu insanlar. Sonrasındaki bütün seçimlerde oy kullandılar. Referandumlar da dahil olmak üzere. Yani yerel seçimler dışında Türkiye'deki bütün sandık süreçlerinde bu insanlar var olabiliyorlar. Bu iş bu aşamaya geldiğinde bence insanlarda şöyle bir tepki oluştu. Bir dakika, orada yaşıyorsun, oranın imkanlarından faydalanıyorsun ya da oranın sıkıntılarını yaşıyorsun, hani önemli değil, hani orada bir şeylere dahilsin ama buradaki insanların geleceğine dair söz söyleme hakkına sahipsin diye bir karşı çıkış başladı bence. Ve bu karşı çıkışın üstüne de son yıllarda yaşanan ekonomik kriz falan filan, hani bütün bu memnuniyetsizlikler de binince korkunç bir şeye dönüştü. Hani bu meseleyi sadece ve sadece orada yaşayıp geleceğimize karar veriyorlar, orada kurulu düzenimiz var diyorlar ama burada şunu yapıyorlar, basitliğine indirgemek istemiyorum ama bunlar bence realitede en çok etkisi olan şeylerdi diye düşünüyorum.
Şunu diyebilir miyiz? Türkiye'deki insanların genel mutluluk skoru, siyasetin işleyişinden tutup da ekonomik refaha kadar büyük başlıklarda mutluluğu daha fazla olsaydı gurbetçinin nefreti ciddi oranda azalırdı ve bu tartışmalardaki yeri zayıflardı diyebilir miyiz sizce? Ben böyle bir direkt ilişki gözlemliyorum ama yani bu da çok dışarıdan bir bakış bence. O yüzden sizin bu konuya getireceğiniz nüansı da merak ediyorum açıkçası.
Bilmiyorum Elif ne düşünüyor ama bana bu bir katalizör etkisi yapıyor ama en köken sebep de bu değil gibi geliyor. Benim gördüğüm köken sebep korkunç bir iletişim eksikliği hali. Aslında. Çünkü bu iletişim eksikliği hali üzerine ekonomik sıkıntılar, işte oy verme muhabbeti, yok bizim geleceğimize, bunların hepsini ekleyince kocaman bir şeye dönüşüyor yani. Kar topunun büyümesi ve işte ne bileyim çağa dönüşmesi gibi bir şey oluyor.
Ya ben biraz böyle gıcıklık yapacağım. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şeytanın avukatlığını yapacak. Ebubekir hep geçtiğimiz bölümlerde öyle söylüyordu. Ama gurbetçilerin avukatlığını yapmak istiyorum bugün. Ezilen o masum gurbetçilerin avukatlığını... Counter gurbetçi nefreti diye bir şey var bence. Yani gurbetçi nefretine karşı bu sefer de Türkiye'de bu söylemi ürettiği düşünülen kamuoyuna yönelik büyük bir nefretle karşılık vermek. Mesela gurbetçiler şöyleler falan dediğinde Türkiye'dekiler böyle falan. Gurbetçiler arasında çok yaygındır o. Türkiye'dekilerde işte iş ahlakı hiç yok falan gibi böyle çok büyük genellemeler. Bu senin hani Esma sorduğun soruya da böyle bir genelleme içerisinden cevap vermek istiyorum. Doğru bir şey olmadığını biliyorum bu söylediğimin ama yine de söyleyeceğim yani bir risk alarak. Türkiye'deki insanlar daha mutlu olsalardı gurbetçilerden nefret etmezler miydi? Ben Türkiye'deki yaygın siyasi kültürde şöyle bir şey olduğunu tahmin ediyorum ya da gözlemliyorum. Bir şekilde tarihinde, hem Cumhuriyet sonrası tarihte hem öncesinde nefretin akacağı belli kanallar bulunmuş. Ya sadece Türkiye için de değil, dünyanın her yerinde. Ve o nefretin akacağı üzerinde işte bir şekilde böyle kara koyun, günah keçisi haline getirebileceğin bazı gruplar oluşturulmuş. Bu gruplardan şu anda en kolay yem olabileceklerden bir tanesi de Ebubekir, şimdi bunlar hep karşı çıkacak. Gurbetçilere acıyor musun diye. İşte ne bileyim mülteciler, Suriyeli mülteciler, Araplar vesaire falan son dönemde. Ve son 50 yılda da hani kolektif hafızamızın içerisinde yer almış. Kime sinirlensem, kime sinirlensem, bunun acısını kimden çıkarsam, bu gurbetçiler zaten bunlar geliyorlar. Çok müthiş bir saldırı alanı sunabilmeye uygun. Çünkü kıyafetleri tek düze olarak değerlendiriliyor. Konuşma biçiminden anlaşılabiliyor. Yolda bir karşılaştığında hemen ayırt edebiliyorsun onları falan. Hani bariz bir şey var. Gruplaşmaya imkan tanıyan özellikleri var. Bir de ama şöyle bir şey de var. Hani mutlu olsalardı da bence yine nefretin akabileceği bir yer ararlardı. Türkiye'dekiler. Biraz da şöyle bir şey de seziyorum. Bize mesela yani Türkiye'nin batılaşma tecrübesi çok acı bir tecrübe birçok insan için bence. Küresel sermaye bize batının işte böyle çağdaş uygarlık seviyesi ulaşılması gereken bir ideal olarak sundu, sunmaya devam ediyor hala. Bunların hepsi tartışılabilir şeyler ama başka bir yere geleceğim. Ve bu ideal senin karşında dururken işte yıllarca Avrupa Birliği kapısında bekletilmişsin. Bir şekilde o Avrupa Birliği'nin içerisine girememişsin. Vizelerle çile çekiyorsun falan gibi. Hani o batılaşma sancısı 200 yıldır senin damarlarına işlemiş, tarihine işlemiş. Batılı olmak, olamamak, onun dışında yer almak, alamamak, coğrafi olarak da tam kesişim noktasındasın. Antitezi olarak Batı'nın Orta Doğu işte böyle bir daha karmaşık savaşlarla karakterize olduğu düşünülen bir coğrafya var falan. Siyasi olarak işte böyle iki kutup arasında görülüyorsun ve bir yandan da tam olarak işte o ideal düşler ülkesine gitmiş insanlar var. Bir yandan hani bunları kötülemek de insanlar için Batı'da yaşasaydık, Batılı olsaydık ya da Türkiye hani bir Batılı ülke olsaydı gibi sorularla alakalı da bir kompleksi ya da en azından soru işaretlerini biraz kompense ediyor yani, anladın mı? Hani oradan bir rövanş alma durumu, işte herkes de bu kadar büyük bir evet şimdi batılılaşmaya karşı bir şey olarak gurbetçiliğini işliyorum, zorbalıyorum dediğini kimsenin düşünmüyorum ama hani birçok insan için Almanya işte teknolojinin öncü ülkesi, Fransız devrimi, bizim tarih kitaplarında okuduğumuz mükemmel yerler falan, birçok insan benim sosyalizasyonum en azından Türkiye'de Batı'yı hani bir güzel bir ideal, ulaşılması gereken seviye falan olarak görüyordu en azından 20 sene önce falan belki de. Ve oradan insanlar geliyorlar ve bir bakıyoruz, aa bunlar bir de Türk olduklarını iddia ediyorlar. Ve yani varoşlar tırnak içinde. Hani insanlar böyle görüyorlar. Ve o kendilerince algıladıkları varoşluğu daha da karikatürize etmek, onun üzerinden bir zorbalamak, o güçsüz halini biraz daha yukarıya çekebilmek için insanlara bir tatmin sağlıyor. Mutlu olsalardı da, soruna geri döneceğim yani Esma, böyle bir kolektif hafızadan dolayı bence yine gurbetçilere karşı hafif bir zorbalama durumu olurdu. Söylediklerimin çok tartışmalı yerleri olduğunu farkındayım. Hadi saldırın şimdi. Hadi gurbetçiliğin işleyin şimdi.
Yok, ben hani sana hak veren bir şey söyleyeceğim önce. Ya Türkiye'de gurbetçi nefreti dediğimiz hikayenin altında şöyle bir şeyin de yattığını gözlemliyorum. Hani böyle bir şey gibi bu vardır demiyorum ama bunun da olduğunu görüyorum. İnsanlar Avrupa'da olmayı, Avrupa'da yaşamayı kendisine hak görüyor. O gurbetçiye değil ve bunun sebebi şu, onu gerçekten varoş görüyor, dediğin çok doğru. Ve şunu diyor. Abi ben okudum, ettim falan, işte eğitim seviyem de iyi. Avrupa'da iş arıyorum. Uzaktan işte sürekli Avrupalı şirketlere başvuruyorum falan ve oraya gidebilmek benim için çok zor bir süreç. Hani işte vizesi, işi, bilmem nesi yok, sponsorlu bilmem nesi falan. Ama bu insanlar doğuştan bu haklara sahipler diyor ve ona da bunu hak görmüyor. O yüzden hani sürekli bir aşağılama şeyi de var. Hadi yani gurbetçilerle ilgili stereotiplerin en büyüğü şeydir işte. Orada tuvalet temizliyorlar, burada şunu yapıyorlar, burada bu geliyorlar, işte en lüks otellerde tatil yapıyor. Evet, tuvalet temizlemek de gerçekten alın teriyle yapıldığında çok önemli bir iştir. Bu insanlara çok saygı duyuyorum ama onun dışında bu insanlar, gurbetçi dediğimiz insanlar da hayatın her yerinde. Beyaz yakalar, doktorlar, öğretmenler, memurlar, polisler o ülkelerde, hani her yerde varlar. Hani bunları da aşağı gördüğü meslek sınıflarıyla da sınırlandırma eğiliminin de problemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama bununla beraber şöyle bir yanı da var. Madalyonun diğer yanına bakalım bir de. Avrupa'ya gidelim, gurbetçilere bakalım. Hani diyoruz ya Türkiye'deki işte ırkçılık, işte o Suriyeli düşmanlığı falan filan, hani bir sürü şey. Ama bunların aynısı onlarda da var abi. Yani ben hatırlıyorum geçen sene işte maç vardı, bir şeyler vardı Almanya'da. Gurbetçi kardeşlerimiz toplanıp yürüyüş yaptılar. Ülkemde Suriyeli istemiyorum diye. Böyle de bir şey var. Gurbetçi dediğimiz kitle bana şöyle geliyor. Türkiye'deki ırkçılık falan filan, hani böyle kötü özellikleri de almış bir kitle. En azından onlardan da bu konularda daha bilinçli olmasını bekliyorum ve buna da hakkım var gibi geliyor benim.
Galiba benim öyle bir beklentim yok. Yani ben de aslında Elif Zehra konuşurken ortasında böyle bir hayır falan diye itiraz edecektim ama sonra itiraz edeceğim yere bağladın biraz. Söylediklerinden şeyi anlıyorum. Yani aslında olay birazcık hani orada yaşıyorlar makbul vatandaşlar mıdan daha derin bir şekilde makbul bir şekilde batılılaşamamış Türk imajının böyle bir Zülfiyar'a dokunduğunu anlıyorum. Bu da bana gerçekten aslında çok bence konuşmanın önemli bir yerine geldiğimizi düşündürüyor. Hem oy meselesi hem de kültürel ırkçılıkla ilgili az önce söylediğiniz şeylerden ötürü. Sorumluluk konusunda Ebubekir'e çok katılmıyorum galiba ama onu birazdan bence tartışabiliriz. O da şu, yani Türkiye'deki hakim ulusalcı söylem, Türklük, kimlik, vatandaşlık anlayışıyla Türkiye'deki hakim aslında çok böyle batıyı üstün gören ilerlemeci, batıcı. Hepimiz en iyi Türk olmalıyız ama ben aslında batılı Türk olmalıyım. Ve bunu işte eğitimimle, sınıfımla, şuyumla, buyumla, hareketimle ya da işte hiçbir şeyimle gösteremiyorsam sosyal medyadaki personalarımla, takip ettiğim müzikle vesaire, yani bunun bir sürü versiyonunu sayabiliriz. Gösteririm arasındaki o gerilimli ilişkiyi bence çok gösteren bir şey gurbetçiyle etkileşime geçmek. O açıdan hani expatlar biraz böyle o başta konuştuğumuz gibi bu batılılığı doğru bir şekilde yaparken ama bir yandan da uf burada çok Türk var falan diyen insanları da temsil ediyor gibi bir algı var bende. Türklerin gittiği yerde çok Türk olmasından sürekli rahatsız olması olgusu. Bu nefretin sadece Türkiye içerisinde değil dışarıda da o biricik olma ama hani günün sonunda işte ne bileyim milli bayramlarda ya da başka şeylerde Türklüğüyle gurur duyabilen insan olma baskısı arasında çok savrulduğunu gösteriyor bence. Bu da çok yani kendini oryantalizm diyebiliriz, çok böyle yerleşmiş bir ırkçılık türü diyebiliriz. O açıdan hani bazı gündelik hayatta yerleşmiş işte klişeleşmiş diğer ayrımcılık türlerini de hemen böyle bir mıknatıs gibi kendine çektiğini görüyorum. Mesela atıyorum Türkiye'de bilmiyorum hatırlar mısınız? Ben üniversitedeyken kezban diye bir kelime çıkmıştı o zamanlarda. Yani böyle Anadolu'da büyümüş ve şehire gelince şehirli kızlar gibi tırnak içinde söylüyorum bunların hepsini davranmaya çalışan ve bu şekilde göze batan işte uyumlu olmadığı ima edilen ama bir yandan da çok cinsiyetçi yani böyle aslında erkeklerin faydalanmasına açık hale gelmiş olan falan gibi böyle bir sürü konotasyonu olan çok çirkin bir ifade vardı mesela. Bunu Almanlar tarafından Türkçe bir kelime olarak Dilara diye bir şey olarak söylendiğini öğrendim. Bu da bana şunu söylüyor. Bütün bu etkileşimler arasında aslında belli nefret noktalarını işte Türkiyeliler tarafından mültecilere yapılan bir şey de olabilir. Cinsiyetçilik ve ırkçılığın birleştiği şeyler de olabilir. Biz aslında çok taşıyoruz yani kendimizle her yere götürüyoruz ve batıdan buraya buradan batıya mı nereye aktığı konusu bir süre sonra çok girift hale geliyor bu sebeple. Bu nefretin kökünde biraz da güç asimetrisi yok olsun arzusu değil güç asimetrisinde güçlü tarafta kalma arzusu yatıyor gibi geliyor bana şu an.
Biraz yani şöyle toplumsal kutuplaşmanın idame ettirilmesi arzusu aynı zamanda da. Çünkü mesela sen konuşurken aklıma şu geldi. Türkiye'de işte mavi yaka beyaz yaka ayrımı hem böyle işte sınıfsal emek üzerinden ayrışma çok yüksek hem ideolojik ayrışmalar çok yüksek. Toplumsal segregasyon çok fazla. Ufak ufak gruplar. Bodrum'daki bilmem ne tatil beldesindeki insanlar prototipi bellidir. Oraya böyle işte şunlar giremez falan gibi ya da işte ne bileyim Yalova'daki Esenköy daha muhafazakar insanların gittiği bir yerdir. İşte ekonomik olarak daha üst sınıfta olan insanlar Antalya'nın bilmem neresine giderler tatile falan gibi. Yaşadığın yerden takıldığın mekanlara, yemek yediğin yerlere, gittiğin okullara kadar çok büyük bir ayrışma var. Gurbetçilerle kesişen kısmı bence şöyle bir şey. Mesela Almanya özelinde mavi yakayla beyaz yaka arasında çok büyük bir fark yok. Maaş anlamında da çok büyük bir fark yok. Gittikleri mekanlar itibariyle de çok büyük bir fark yok. Sınıfsal eşitsizlik, o sınıfsal çatışma sokaklara, kamusal alana çok böyle yansımamış. Yansısa da en azından Türkiye'deki kadar bu kadar şiddetli yansımamış bir durumda bence. Mesela ben de tuvalet temizledim öğrencilik esnasında. Tuvalet temizledim, eczane temizliğe gittim yani temizlik yaptım, ev temizledim. Ama mesela Türkiye için hani akademisyen aile anne babadan doğmuş bir çocuk olarak, bir kız çocuğu olarak bu böyle bir hani müthiş bir tenzili rütbeydi. Nasıl böyle bir şey olabilir? Çünkü o temizlik yapma sınıfsal olarak sadece belli prototipten insanlara, belli sosyoekonomik arka plana sahip olan insanlara atfedilmiş. Buradan gurbetçilere şöyle bir yerde bağlanıyor. Bu insanlar temizlik yapıyorlar. Türkiye'deki insanların hiç tenezzül etmeyeceği ya da tenezzül ettiği zaman haddini bileceği, belli yerlere gitmeyeceği işler yapıyorlar ve sonra gidiyorlar Antalya'nın 5 yıldızlı otelinde, Bodrum'un bilmem neresinde tatil yapıyorlar ve o toplumsal kutuplaşmanın Türkiye'deki dinamiklerini sarsıyorlar. O sadece gurbetçiyle alakalı bir şey değil. Türkiye'deki eşitsizliği de ortaya çıkartıyor ve o eşitsizliği idame ettirmek isteyen insanlar için bu rahatsız edici bir şey. Çünkü herkesin kendi baloncuğunda kalmasını istiyor eşitsizliğe alışmış olan insanlar. Zaten gruplar arasında o güven yok Türkiye'de. Gruplar arasında o iletişim yok. Geçirgenlik yok. Duvarlar çok kalın ve çok fazla odacık var. İdeolojik odacıklar, partiler, bilmem ne köyü, bilmem ne işte aksanına sahip olanlar, Karadenizliler, şu partililer, bu partililer falan. Ve sonra sen geliyorsun, geçirgenliği onların gözüne sokuyorsun. Yani diyorsun ki tuvalet temizliyorum ama Porsche'm var. Ya da ne bileyim hani marangozum ama 5 yıldızlı tatil yapabiliyorum. Şimdi bu insanların bence kafasını çok karıştırıyor. Yani insanlar, Türkiye'deki insanlar şey diyorlar, bir saniye ya, böyle bir toplum var mı? Böyle bir ekonomik refah bunlara rağmen olabiliyor mu falan gibi de diyor. Yani olayı gurbetçi nefretinden öte o sınıfsal çatışmanın başka bir ülkede uzantısının Türkiye'ye taşınmasıyla oluşan kafa karışıklığı olarak da yorumlayabiliriz bence.
Bu söylediğin bence çok çok kilit bir nokta. Çünkü aslında belki Türkiye'de gurbetçi nefretini en çok yapan kişiler kimler diye baksak işte alt orta ve orta orta sınıf derdim ben. Yani şu kafadan atmam gerekse. O da dediğin gibi yani gelip nasıl benim yaptığımı ya da benim yapamadığım şeyleri yapabilir mavi yaka biri gibi bir şey var. Mesela Amerika'da yaşarken ve orada yaşayan bütün arkadaşlarımla paylaştığımız ortak bir tecrübe, ne giydiğinin gerçekten gündelik hayatta insanların sana nasıl davrandığıyla ilgili çok fark etmedi. Yani bu insan tecrübesine genel olarak tabii nasıl göründüğün önemli, o ayrı bir mevzu ama gerçekten şu olmuyor Amerika'da genelde. Mesela sen çok orta halli bir araba kullanıyorsun ve markete gittin. Markette kimse senin böyle bir sınıfını temsil etmeni beklemiyor. Yani çok hani absürt bir şey çizmem gerekirse Türkiye bakış açısıyla, pijamanın üstüne feraci giydiysen bile senin sınıfına dair bir fikri olmuyor. Çünkü yanındaki adam da şortuyla ve muhtemelen gece yattığı şeyle dolaşıyor ama milyonluk evi olabilir. Çünkü orası market, yani orası kıyafetle sınıfını perform etmen gereken bir yer değil. Ama Türkiye'de öyle değil yani. Türkiye'de gerçekten en ufak detayına kadar ne giydin, nasıl oturdun, hangi kelimeleri kullandın, oralı mısın, değil misin? Bu konuda insanlar seni bir yere koymak istiyorlar ve emeğin de kıymeti yok. Bence çok da kilit bir şey bu söylediğin şey. Yani neden alın teri diyeceğim, hani bir romantize etmek istemiyorum ama fiziksel emek gerektiren, kimsenin yapmak istemediği işleri yapan insanlar dünyanın başka tırnak içinde gelişmiş şu bu yerlerine, insanların gitmeye çalıştığı yerlerde daha saygın muamele görürken ve sermaye biriktirme şansı elde ederken ya da toplumun geri kalanıyla sosyalleşirken bunun bir ayrı sınıfsal performans olarak ayrı durmalıyız şeyine dönüşmezken, en azından buradaki kadar dramatik şekilde, Türkiye'de bu sınırlar bu kadar yoğun bir şekilde korunmaya çalışılıyor. Bu gerçekten çok, benim açımdan bu konuşmadan aldığım şey yani, çok can alıcı bir şey yani, çok üzücü de bir şey aynı zamanda.
Çok üzülüyorum. Neden o sınırlar korunmaya çalışılıyor? Neden insanlar bu kadar fazla şu sınıftan mısın, buralı mısın, sana güvenebilir miyim, güvenemez miyim konusunda bu kadar büyük duvarlar oluşturup o duvarların içerisine bazı kişileri alıp bazı kişileri dışarıya atıyorlar? Çünkü o güven ortamını sınıflar ötesi, etnisite ötesi, sosyoekonomik statü ötesi sağlayabilecek bir siyasi otorite eksikliği hissediyor insanlar. Ya da işte hukuki mekanizmalar eksikliği hissediyor. İnsanların ha o buralı, o işte bilmem ne köylü, bana yamuk yapmaz demesini sağlayan şey senin daha nötr hukuki mekanizmalara güveninin olmayışı. Yani sen o nedenle birlikte iş yapabilmek için, yan komşun olarak kabul edebilmek için daha kendi kriterlerini, daha aidiyet üzerinden, kimlik üzerinden kendi kriterlerini oluşturmak zorunda bırakılmışsın. Bu da aslında yapısal bir sorun yani. Aslında bu seni, içinde bulunduğun devlet entitesi bu tarz kriterler üzerinden kimilerinden nefret edip kendinden uzaklaştırmaya, kimilerine de çok yakınlaşıp onunla iş tutmaya itmiş ki kendine daha güvenli, daha incinmeyeceğin, daha dolandırılmayacağın, daha işte ne bileyim öldürülmeyeceğin, şiddet görmeyeceğin bir alan oluşturabilmen için. Oradaki güvenlik eksikliği, insanların birbirine güven duyamıyor olmasını biraz da o yapısal bağlamdan okumanın anlamlı olduğunu düşünüyorum.
Ama bu bana şunu gösteriyor. Türkiye'de gerçekten de yapısal anlamda Cumhuriyet döneminde ekilmeye çalışılmış bazı tohumların ve öncesinde belki de tutmadığını gösteriyor. Yani çünkü Türkiye içerisinde çalışkan vatandaşın değil bir şekilde çalıştığı belli olmayan, yani çok daha böyle eforsuz ya da eforunu dışarıdan görmediğimiz zenginlikler. Yani o kapitalist projenin ürettiği insan tipinin sadece görüntüde başarılı olan insanın herkesin tepesine binmesinin makbul sayıldığı bir şeyin içinde olduğumuzu gösteriyor bana. Yani o işte köylü milletin efendisidir gibi projelerin çok başarılı olmadığını gösteriyor. Bir yandan da hani yine tırnak içerisinde doğudan batıya bir özenti varsa bu özenmenin de çok isimde kaldığını, aslında hiç yapısal bir özenmeye henüz varılmadığını da gösteriyor bana.
Tartıştığımız yönü hafiften değiştirip şöyle bir şey de sormak isterim size. Ben biraz şunu da gözlemliyorum. Hani Türkiye'de gurbetçilere nefret besleyen insanlar kendi gurbetçilerine de beslemiyorlar çok. Ailenin içerisindeki gurbetçi ile bir sorunu yoksa onun yanında mesela yani gurbetçileri linçleyebiliyorlar, diğer gurbetçileri. Mesela ben işte köye gidiyorum, köyde kendi akrabalarımla konuşuyorum, şey diyorlar. İşte bu yaz her yer gurbetçi dolu. Bütün işte ne bileyim arabaları gurbetçiler kiraladılar falan ya da ne bileyim çarşıda gezilmiyor. Her yer Alman plakası. Bir görsem Fransa'dan gurbetçiler hiç trafik kurallarına uymuyorlar. İşte geçen bir gurbetçi çarpmış, şöyle olmuş. Hep gurbetçi, benim yanımda mesela gurbetçileri linçliyorlar. Ama benim gurbetçi olduğumu düşünmüyor o esnada. Mesela şöyle bir şey hatırlıyorum. Michel Vasiliadis'le görüşmüştük. O da işte bu Türkiye'deki Rum azınlığın ender geri kalanlardan bir tanesi. 6-7 Eylül olaylarıyla alakalı kendisi bizzat yaşamış o olayı. Şöyle bir anekdot anlatmıştı. Diyor ki biz diyor işte İstanbul'un o zaman merkezi bir yeri, Nişantaşı, Teşvikiye, o taraflar, Şişli herhalde, yanılıyor olabilirim. Orada yaşıyorlar apartmanda ve bir Abdullah Efendileri var, kapıcı, onların hizmetinde olan. İşte insanlar ellerinde sopalarla Rum, Yahudi, Ermeni falan avlıyorlar. O dönem çok korkunç bir pogrom. Ve Abdullah Efendi diyor eline Türk bayrağını aldı. Bizim Rumlarla dolu apartmanımız var. Biz oturuyoruz orada. Aşağıya indi. Elinde Türk bayrağıyla birlikte o pogrom için gelen insanlara burada gavur yok dedi. Ve bizi korudu. Ama sonra Abdullah Efendi pogrom yapan diğer, o işte linç hareketine katılan diğer insanlarla birlikte farklı Rumları avlamaya gitti. Onların dükkanlarını indirmeye, işte kırmaya, yakmaya, dökmeye gitti diye anlatmıştı. Ya bu benim için böyle çok gurbetçi nefretine tabii ki 6-7 Eylül olaylarıyla kıyaslamıyorum yani. O farklı bir şey, asla bir kıyas değil ama sadece nefretin kendinden olana değil de hep bir ötekine doğru çok daha rahat aktığıyla alakalı bence iyi bir örnek. Türkiye'deki birçok aile kendi aile birliği içerisindeki gurbetçilerin hep diğer gurbetçilerden daha farklı olduğunu, öyle olmadığını falan söylerler yani. Onlar diğerleri gibi değil. Pis gurbetçiler gibi değil, o çöp atan, işte trafik canavarı olan, işte eurolarıyla hava atan, lüks arabaya binen, o öyle gurbetçi değil falan der. Ama mutlaka başka bir gurbetçiden de bahseder. Bu da bana bir ilgi çekici geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
Yani şu eğilim, evet, hepimizin bir yerlerde gözlemlediği bir eğilim. Kendinden olanı ötekinin içine dahil olsa bile ayrı bir yerde tutma eğilimi. Bunu anlıyorum ve çok insani de bulduğum bir şey aslında. Hatta yer yer tatlı bulabileceğim de bir şey olabilir. Ama biraz daha şöyle bir noktaya taşıyacağım ben konuyu. Gurbetçilik dediğimiz hadisenin bu yayın boyunca hiç konuşmadığımız bir yeri var. O da şu: gurbetçi cevapları bu sokak röportajlarında. İnsanları o tetikleyen, provoke eden. Almanya'da biz işte hiç restorana, kafeye gitmiyoruz. Türkiye'de kafeler, restoranlar hepsi dolu. Siz bayağı iyi durumdasınız. Ondan sonra kurulu düzenimiz olmasa biz de döneriz. Yok, Almanya'da hiç kimse böyle harcamıyor. Türkiye'de herkes çok para harcıyor falan filan. Yani bu kısmın da üzerine konuşmak.
Ama öyle.
Yani.
Ama doğru. Ne? Haklı değiller mi?
Ama o harcamanın...
Bütün restoranlar, kafeteryalar insan dolu. Sonra da kalkıyorlar, ekonomik kriz var diyorlar. Herkesin cebinde bir tane iPhone 16 var.
Yani... Harikasın, çok tetiklendim şu an. Ama o aynen, harcamanın arka planında şöyle bir şey var. Yani birikim umudu olmayan, birikimle mülk sahibi olma, işte çoluğa çocuğa bir şey yapma ümidi olmayan ekonomik bağlamlarda insanlar küçük şeylere ve o güne yatırım yaparlar. Dolayısıyla o aslında ekonomik sıkıntının bir yansıması olarak ortaya çıkıyor. Bir de az önce konuştuğumuz şey, yani Türkiye'de neoliberal söyleme karşı hakimleşmiş, hani muhalif gerçek anlamda üretmiş, böyle bir sosyal devletçilik, tam böyle bir şey, biraz daha sol bir tepki yok, sönümlendi yani. Dolayısıyla halkta bu kadar karşılığını bulan tüketim anlayışı, bir yandan gündelik hayatta o sembolik alanda şeyi kurtarmak, yani paçayı kurtarmak, hak ettiğini ispat etmek kendine, o işi, o durumu iyi hissetmek gibi şeylerin çok önem kazandığını görüyoruz. Bunlar ekonominin çok iyiye gittiğini değil, insanların artık ev almak, yani araba almak için, ben böyle hesaplar yapıyorum bazen. Amerika'daki adamın her gün Starbucks'tan kahve almazsan 5 sene sonra aslında ev sahibi olursun gibi bir hesap hiçbir şekilde tutmuyor yani Türkiye'de. Dolayısıyla gidiyorsun kahve içmeye çünkü bari diyorsun kahvem güzel olsun. Katılmıyorum yani o dediklerine. O yüzden bence çok çarpıtan bir söylem genel olarak. Bir de yani çok sana, yani senin o sırada beni şey yapmak için, kışkırtmak için.
Temsil ettiğin gurbetçi prototipine katılmıyoruz.
Onların bu söylemine katılmıyorum yani. Türkiye'de durumlar çok iyi meselesine hiç katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Kötü demek de, yani kötü var kötü var, tamam. Bir skaladan bahsediyoruz ama bir kere şu problemli bir şey, yani gurbetçilerin burada yaşayıp yaşamaması bile değil bence mesele. Belli bir sıkıntıyı yaşamayan birinin bence o sıkıntı yok demesi. Ben böyle bir şey yok demesi, bak ben böyle bir şey yaşamıyorum demesi değil. Ya Türkiye'de bir zenginin gelip fakirlik yok Türkiye'de, ben çok para kazandım son 10 yılda falan demesi gibi şeyler kategorik olarak yanlış ya. Yanlış yani, hani ben fakir mahallelere hiç gitmiyorum. O yüzden fakir mahalleler yoktur falan gibi. Bu yani gurbetçi söyleyince sadece görmeme ihtimali olan bir şeyi ısrarla görmüş gibi anlatma etkisi yarattığı için bence daha böyle karikatürize bir tepki yaratıyor. Yani yoksa genel olarak problemli o cümle. Gurbetçi söylediği için değil. Evet, bu kadar.
Gurbetçilerin söylediği şey de çarpıtılıyor. Onlar şöyle demiyorlar. Ya Türkiye'deki, ben istatistikleri inceledim. Türkiye'de enflasyon yok. İşte Türkiye'de işsizlik yok. Türkiye'de gayri safi yurt içi hasıla bilmem şu kadar. Yok işte ticaret açığı yok. Borçlanma. Böyle bir şey söylemiyorlar. Şöyle bir şey söylüyorlar. Yaşam tarzı anlamında. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bir dakika, kavga etmeyin. Gurbetçi linçlemeyin.
Edeceğiz.
Bunu da Türkiye'de hizmet sektörü çok gelişmiş olduğu için, mesela benim bütün arkadaşlarım, bütün tanıdıklarım için destekçi kadın almak ya da birey almak diyeyim, cinsiyetçi olmasın, bir hizmet personeli almak çok normal bir şey. Almanya'da yaşayan gurbetçi için o çok ilginç bir şey yani. Çünkü birçok şeyi burada kendin yapmak zorundasın ve hayatı düzenlerken başka insanlardan hizmet satın almak gibi bir opsiyon yok. Yani sana şöyle söyleyeyim, mesela bizim önceki yaşadığımız şehirde belediye başkanının arabası yok. Bir yere gidileceği zaman bisikletle gidiyor. Öyle çok ekolojik falan bir tip olduğu için değil yani. Masraflı bulmuş mesela. Bir programa gidileceği zaman oradaki insanlara şey diyor. Hani birlikte gidip beni de götürür müsünüz diyor falan. Şimdi mesela bu...
Ama bu yokluk değil. Bak bunu demeye. Bu yoklukla alakalı bir davranış değil yani. Ya da
gurbetçiler de bunu söylemiyor. Gurbetçiler de şunu demiyor. Siz zenginlik ve refah içerisinde yüzüyorsunuz demiyor. Diyor ki sizin...
Yani tam da bunu diyorlar.
Hayır. Sizin hayata dair bakışınız... Lezzet almak, tat almak ve konfor üzerine çok fazla kurulu. Bizim çalışmak üzerine, yani Avrupa'daki şimdi çalışma kültürünü bir kenara koyun. Hani bütün o emeklilik tartışmalarını, daha fazla işçiye ihtiyacımız var, emeklilik sistemi, sosyal sistemini ayakta tutmak için daha fazla çalışmalıyız falan. Herkes çalışsa 8 saat çalışılıyor falan. Bizim mesela Almanya'da, Fransa'da da tahmin ediyorum, insanların böyle çalışan insan, emekçi insan evine gelir, oturur. Hani oraya buraya gider ama böyle... Her hafta dışarıdan yemek söyleyeyim, evime temizlikçi gelsin, herhangi bir şey. Mesela arabamı gideyim, oto yıkamacıya vereyim. Almanya'da böyle bir şey yok. Oto yıkamacıya vereyim ve oto yıkamacı iç dış temizlesin. Herkes belediye başkanı da, milletvekili de inip arabasını süpürür mesela, içini dışını yıkar.
Ama süpürebileceği alan vardır. Bu evet, biraz şey evet. Yani altyapı meselesi bunlar. Hani müsrifsiniz demenin, paranız da var demeye geldiği zaman sıkıntı yani. Bunu bir ahlak problemine dönüştüren bir ima var orada. Bence o bir sıkıntı.
Yani diyor ki siz buna alışmışsınız, bunu da idame ettiriyorsunuz. Ben çalışıyorum ve deli gibi çalışıyorum. Birçok gurbetçi var tanıdığım. İki işte çalışıyor. Bir tane işten geliyor, öbür işe gidiyor. Türkiye için bu böyle müthiş dramatik bir olay. Burası için dramatik bir olay değil. Burada insanlar
çok yaygın olduğunu düşünüyorum bunu.
Yani çalışır. Hani böyle çok böyle ah yazık bilmem ne falan. Türkiye'den çalışmakla biraz acite ediliyor ya. Yani hani böyle acite ediliyor ya. Evet, emekle sömürülüyor.
Türkiye'ler tembele geldik şu an.
Öyle demiyorum. Demek istediğim şey çalışma kültürü ve tüketim kültürü daha farklı. Ve birçok gurbetçi de buna işaret eden söylemlerde bulunuyorlar.
Yani gurbetçilerin söylemleri genelde şöyle oluyor benim gördüğüm sokak röportajlarında. Tabii şu kısmı da belirtiyorum. Zaten bizim provoke olacağımız söylemler sosyal medyada patlıyor. Yani gördüğüm söylemler zaten bu provokasyonu yapabilecek söylemler. Şunu yani söylüyor. Ekonomik kriz var diyor herkes. Bütün kafeler, bütün restoranlar dolu. Yani bu ekonomik krizin varlığını reddetme şeklidir. Çünkü şöyle bir mantık kuruyor. Kafeler doluysa ekonomik kriz olamaz. Ekonomik kriz gerçekten olsa kafeler dolu olmaz. Esma'nın söylediği şeyi tekrar vurgulamak gerekiyor. Türkiye'de mülk edinmenin, mal sahibi olmanın sürekli zorlaştığı, Avrupa'da da sürekli zorlaşıyor ama Türkiye'de korkunç bir noktaya gelmiş durumda bence. Böyle bir süreçte ve sürekli paranın değer kaybettiği, sürekli enflasyonla mücadele etmeye çalıştığın, maaşların, ücretlerin hiçbir zaman enflasyonu yakalayamadığı bir ülkede insanlar artık şu moda, ya benim mesela gayet tutumlu bildiğim, çok böyle harcamasına dikkat eden arkadaşlarım bile son 2 yıldır salmış durumdalar. Çünkü şunu diyor adam, bir şey görüyor işte 100 lira bu ürün diyor mesela, ki 100 liraya şu an hani hiçbir şey yok da neyse. Şu ürün diyor mesela 100 lira, ben bu ürünü şimdi 100 liram var almazsam 3 ay sonra bu ürün 200 lira olacak ama benim maaşım hala muhtemelen aynı kalıyor olacak. O yüzden tereddüt içindeysem de alayım abi, sonra pişman olmayayım. Tamamen böyle bir mantık var. Ya da işte Esma'nın dediği gibi mülk edinemeyeceğinin, kalıcı bir şeye sahip olamayacağının farkında olan insanların günlük zevklerini, hani dışarıda da bir kahve içeyim, bir yemek yiyeyim, buna dalmış olması bana garip gelmiyor. Tüketim konusunda yaklaşımımız farklı. Bak mesela bu bir elimizde bir veri. Bunun hangi tüketim yaklaşımı, hangisi kötü tartışmasının dışında tüketim yaklaşımımız farklı. Ama sadece bu farklılığın kabul edilmesi üzerine bir sistem de kurulu değil. Türkiye'deki adama sorarsan da şöyle, geliyorlar, ceplerini dolduruyorlar, ellerini dolduruyorlar, ellerinde poşetler. Ondan sonra işte şey diyorlar, vay efendim Türkiye cennet, her şey çok ucuz falan. Eskiden öyle deniyordu. Şu an artık pahalı oldu biraz Türkiye sanırım gurbetçiler içinde ama Türkiye'deki insanın ulaşamadığı şeylere böyle bedava ya, her şey çok güzel, cennet gibi yerde yaşıyorsunuz. Bir de böyle bunun üstüne şeyler ekleniyor. Kapı Kule'den girerken ağlayanlar. Ondan sonra çıkarken çok zor, Avrupa'da olmak çok zor falan gibi şeyler. Bir ajitasyon gibi o da ve insanların bu konuda, kardeşim o kadar seviyorsan gel burada yaşa demesi de insani geliyor bana.
Benim tepki gösterdiğim şey aslında, bunu bir başta da söylemeye çalıştığım şey buydu. Bu söylemin yanlış olması, gurbetçi söylediği zaman sadece daha karikatür bir hal alıyor. Çünkü aslında Türkiye'de ekonomik kriz yok demek, Türkiye'deki ekonomik krizden nemalanan insanların söylediği bir şey. Özetle. Yani öyle ya da böyle, ya da bunu görmezden gelmekten nemalanan insanların söylediği bir şey. Yani siyasi şeyin neresine durursan dur, belli bir durumu görmezden gelmek ya senin ayrıcalığını koruyordur ya keyfini koruyordur. Dolayısıyla orada bastığı yer, yani rahatsız ettiği yer, bunu bir de gözlemlediği şey, yaptığı çıkarım yanlışsa hani biraz onu eleştiriyoruz. Yani gurbetçilerin bu tüketim kültürü farkını görmesin değil. Bir de bende şöyle bir algı var açıkçası. Sosyal devlet yapıları içerisinde işte çalışarak belli bir seviyeye gelme ya da tüketime değil yatırıma, emekliliğine, genel refaha odaklanmış insanlar, işte Avrupa'daki çalışan insanlar böyledir diyorsak eğer, bu insanların temel anlamda bir kendi hayatlarına dair bir finansal okuryazarlığı oluyor olması, işte çünkü birikim yapıyor, devletin kendisine verdiği şeyleri iyi biliyor, ne yapabileceğini iyi biliyor falan. Ama bir yandan da çok neoliberal sistemin artık insanların böyle boğazını sıkmaya başladığı enflasyonist ortamdaki insanın da giderek parayı tutma, parayı geliştirme hakkındaki bilgilerinin çarpıklaşması ve artık yani birikim üzerine hiçbir şekilde finansal okuryazarlığının kalmamaya başlaması gibi bir uçurum da oluşmaya başladı orada gibi geliyor. O yüzden bana böyle hem ekonomik krizi görmezden geleyim, hem ben bu uçurumu da görmezden geleyim, hem de sadece şeye bakarak, kafelere bakarak, yani şimdi şey yapmak istemiyorum da o kafeleri kim açtı? Nereden geliyor bu paralar? Hangi ekonomiler besliyor bu Türkiye'deki bu çarpık kapitalistleşmeyi falan filan diye? Hani girersek oradan çıkamayız yani, anlatabiliyor muyum? O yüzden böyle çok bir kültürel aşağılama şekli olarak ekonomik zorlukların yok sayılmasını kabul edilebilir bulmuyorum genel olarak, yani kim yaparsa yapsın.
Ben bu arada hani kendimi gurbetçi sınıfında tanımlayan birisiyim. Sadece şöyle bir noktaya ben parmak basmak istiyorum. Yani bu konu üzerine son 3-4 yıldır düşünüyorum, okuyorum, yeri geliyor yazıyorum. Şöyle bir noktaya vardım en sonunda. Bu konunun benim için tıkandığı yer oy verme meselesi. Bak, insanların birbirini tanımaması, birbirine dair önyargılı olması, birbirinin şartlarına dair bilgisinin eksik olması, bu iki tarafta da var. Bunların hepsi iki tarafta da var. Konunun bence tıkandığı yer oy verme meselesi. Bu konu da bu arada çok şehir efsaneleriyle, uydurmalarla dolu bir anlaşılma biçimi olan bir mesele, oy verme meselesi. Birincisi, gurbetçi dediğimiz seçmenin yarısı zaten sandığa gitmiyor. Yani maksimum oy oranları %55 mi 54 mi ne olması lazım. O da son seçimlerdeydi. İkincisi, gurbetçi oyu dediğimiz oyun ciddi bir, Türkiye'de yani siyaseten etki edebilecek bir gücü yok. Cumhurbaşkanlığı seçiminde şimdiye kadar hiçbir zaman etki edebilecek bir seviyede değildi. Ve Türkiye'deki oy oranlarından çok çok uzakta bir oy oranları da yok açıkçası birçok parti için. için, yani en azından ana akım partiler için. Üçüncü olarak milletvekili seçimlerinde hani bir iki tane vekilin yerini değiştirmekten ibaret bir etkisi var gurbetçi oyunun. Ama Türkiye'de gurbetçi oyuna çok büyük anlam ithaf ediliyor. Gurbetçiler sayesinde bunlar iktidar oldu. İşte bakın yerel seçimde gurbetçi oyu yok, ne kadar değişti sonuçlar falan filan. Hani bu çok matematikle çelişen bir bakış açısı ve açıkçası hani cehalet kokan bir bakış açısı olarak gördüğüm bir şey. Ama şöyle bir şey var. Hani bu konuda çok özgüvenle konuşuyorum çünkü bunu matematiksel olarak gerçekten inceledim. Bunun üstüne hatta Perspektif'in 2023 seçimlerinden sonra yurt dışı seçmen dosyasında mesela bir tane yazı da yazmıştım. O çok iyi bir dosya bu arada. Bu oy meselesini bence dosyadaki bütün yazılar okunabilir bu konuda. Türkiye'de yaşayan bir insanın ya benim geleceğime neden bunlar da karar veriyor endişesini de nispeten haklı buluyorum. Oy vermek vatandaşlığın sonucudur. Buna katılıyorum. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Ya bu arada zaten oy hakkı hep vardı Türk vatandaşı olan gurbetçilerin. Sadece yurt dışında sandık kurulmuyordu. Aslında yurt dışına oy hakkı geldi dediğimiz şey 2012'den itibaren yurt dışında sandıklar kurulmaya başlandı. Normalde zaten sınır kapılarında, havalimanlarında ya da eğer memlekettelerse seçim günü memleketlerinde ikametgahlarının olduğu yerde oy kullanabiliyorlardı. Türkiye'deki bir sıradan bir vatandaşım bu rahatsızlık hissini çok normal karşılıyorum. Bence şöyle bir regülasyon makul. Oy hakları kesinlikle olmalı, buna inanıyorum. Ama mesela abi son 10 yılda Türkiye'ye hiç gelmemiş birinin Türkiye hakkında karar verme hakkı olmayabilir. Yani bu gurbetçidir değildir falan filan değil. Hani normal yurt dışına okumaya gitmiş 10 yıl boyunca gelmemiş biri de oy hakkı olmaz. Hani mesela böyle bir regülasyonu da çok mantıklı buluyorum açıkçası.
Ben de sana o zaman karşı bir soru sorayım. Gurbetçiler oy vermeseler herkes gurbetçileri sevecek mi? Gurbetçi nefreti ortadan kalkacak mı? Oy hakkı ellerinden alındı. Gurbetçilere nefret diye bir şeyden bahsetmeyecek miyiz artık?
Ama şöyle, ben gurbetçi nefretinin oy hakkı temelli olduğunu düşünmüyorum. Oy hakkının gurbetçi nefretine dair bir katalizör olduğunu düşünüyorum. Bu işi ayyuka taşıyan ekonomik krizle beraber ikinci bir sebep olduğunu düşünüyorum. Oy hakkını alsak gurbetçilerden nefret etmek azalacak mı? Çok azalacağını düşünmüyorum. Ama daha hakkaniyetli bir yere doğru gidiyor oluruz diye düşünüyorum. Oy hakkını alsak değil bu arada. Onu da bahsettiğim bir düzenlemeden bahsediyorum. Ve bu da sadece gurbetçilere has bir şey de değil. Yanlış anlaşılmasın. Bu podcast'i dinleyen birisi Ebubekir Tavacı gurbetçiler oy kullanmasın istiyor diye düşünmesin.
Ya şöyle düşünüyorum ben. Hani göçü bir kaynak olarak, bir potansiyel olarak, bir birikim olarak, bir zenginlik olarak değerlendirmeyen Türkiye kamuoyu oy hakkını ya da diğer birçok Türkiye ile bağlantı kurduğu kendi yurt dışı vatandaşlarının, gurbetçilerin, diasporasının artık ne denirse ona, onun ne kadar değerli olduğunu da bir türlü anlayamıyor. Mesela şöyle gerçeklikler var. Çifte vatandaşlıkla oy artacak bu arada. Gurbetçilerin oy potansiyeli, oyunun anlamı, ödemi daha da artacak. Türkiye'nin de nüfusu azalıyor. Avrupa'daki gibi demografik kriz, bir demografi sorunu Türkiye için de önümüzdeki yıllarda geçerli olacak. Ve senin yurt dışında milyonlarca seninle bağlantı kurmaya hazır ve ilişkilerini de canlı tutan bir vatandaş potansiyelin var.
Ama onların kurulu düzeni var. Gelip benim insan kaynağımı arttırma ihtimali zaten düşük.
Hiç fark etmez. Yani bu senin hazır ülkenle duygusal, kimliksel, işte coğrafi, ekonomik bağlantıları olan, sana tırnak içinde hizmet eden, hani şey anlamında hizmet, siyasi bir hizmetten bahsetmiyorum, seni gözeten, sana düşmanca duygular beslemeyen, o ülkeye kendi ülkesi bilen bir insan topluluğu var. Ve senin oy hakkı üzerinden bu insan topluluğunu kendinde, tamamen reel siyaset açısından konuşuyorum, bu insan topluluğunu oy hakkı üzerinden kendinle bağlantıda tutman, senin varoluşsal ülke olarak, varoluşsal, jeopolitik hesaplar açısından varoluşsal bir meselen aslında. O kadar cahilce buluyorum ki mesela Türkiye'deki oy hakkıyla alakalı gurbetçilerin oy hakkı meselesini. Hani tipik sadece parti siyaseti üzerinden tartışılıyor bu mesele. Ona oy verdi, buna oy verdi, gurbetçiler oy vermesin
ama
falan.
Bunu da ele almayı unutmamak lazım. Bir parantez açıyorum. Zaten yurt dışında sandıkların kurulması dediğimiz hikaye tipik parti siyaseti için başlatıldı. Hani bunun kontekstini de iyi şey yapmak lazım. O yüzden insanların bunun üzerinden okuması da çok normal geliyor bir yerde.
Evet evet, tabii insanlar böyle okuyabilirler ama neticede bu meselenin senin 50 senelik, 100 senelik, 200 senelik bir ülke olarak yurt dışı vatandaşların, kendi nüfus politikan, geleceğe dair projeksiyonla çok yakından alakası var. Ve diğer ülkelerin de mesela kendi yurt dışı vatandaşlarıyla kurduğu o ilişkisine baktığın zaman neden bunun böyle olduğunu da görüyorsun. Almanya mesela yurt dışı Almanlara oy hakkı vermiş durumda. İşte kaç milyon tane yurt dışında yaşayan Alman var. Almanya'da bu bir mesele değil yani. Hiç kimse şey demiyor. Vay, onlar yurt dışında yaşıyorlar da şöyle yapıyorlar da neden geliyorlar burada oy kullanıyorlar falan demiyor. Neden? Çünkü o kadar önemli bir siyasi mesele ki bu. Anayasal, devletin anayasal güvencesi kendi vatandaşını yurt dışında da yaşasa, başka bir ülkede de yaşasa, oy hakkı üzerinden, işte pasaport üzerinden, ne bileyim başka bir türlü bir sürü böyle araç üzerinden kendisiyle bağlantıda tutması. Hani bunun öneminin görülmemesi bana böyle biraz şey, bir tartışma gibi geliyor. Cahil bir tartışma.
çok önemli bir şey ama bence şununla da ilgisi var. Mevcut oy düzeni de Türkiye'de aslında çok bilinçli olarak şöyle tasarlandığını düşünüyorum. Gurbetçi oy verebilsin ancak gurbetçinin temsilcisi olmasın. Orası bir seçim bölgesi olmasın. Gurbetçinin oyu genele dağılsın ve en çok oy alan partiye her zaman en çok yarasın. Bu hesaplanarak getirilmiş bir sistem olduğunu düşünüyorum. Bence bu sorunun nispeten bir çözüm yollarından birisi şu olabilir. Yani mesela Fransa'nın da yurt dışında yaşayan bir sürü vatandaşı var ve Fransa'nın yurt dışı seçim bölgeleri var. Yani şöyle... Abi Almanya bir seçim bölgesi ol. Almanya'dan gerçi birden fazla seçim bölgesi çıkar da seçmen sayısından dolayı. Kuzey Ren-Vestfalia eyaletinin bir seçim bölgesi olması şu anlama geliyor. Kuzey Ren-Vestfalia'daki göçmenlerin, gurbetçilerin, Türkiye kökenlerin, Türkiye vatandaşı olanların meselelerini ve Türkiye'nin bu konuda yapabileceklerini, bu konsolosluk hizmetleri olsun ya da işte Alman federal devletiyle ya da Kuzey Ren-Vestfalia Länderiyle iletişimle çözülebilecek meseleler olsun. Doğrudan oradaki insanın ne için oy verdiğini belli edebilecek bir şey bu. Oradaki insan, kardeşim benim şöyle sorunlarım var, Türkiye devletinin çözebileceği ve bu yüzden de işte Elif Zehra Kandemir'i meclise X partisinden milletvekili olarak göndermeyi kabul ediyorum ve bunu istiyorum demesi bence anlamlı bir şey. Çünkü doğrudan yerel sorun da oraya dair sorunu, oraya dair oradan birisini dile getirdiğine şahit oluyoruz. Ama mevcut oy sistemi gurbetçiye de faydası olmayan bir sistem yani. Bence bunu konuşmak lazım. Sen Almanya'dan oy kullanan birisi olarak kullandığın oyun hesabını sorabilecek bir pozisyonda değilsin. Çünkü kullandığın oyun nereye gittiğini bilmiyorsun en başta. Böyle bir sıkıntı da var. Bence bu nefreti ve tartışmaları besleyen en önemli etkenlerden birisi de aslında sistemin çok böyle birilerinin işine yarasın diye inşa edilmiş olması tabiri caizse.
Ya evet, ama oy hakkı başka, siyasi temsil açığı başka bir tartışma bence. Oy hakkının sorgulanması bana kalırsa tam tersine oy hakkı üzerinden gurbetçilere nefretin palazlandığı bir tartışma. Bu tartışma doğrudan yine gurbetçileri daha politize ediyor. Diğer birçok işte sınıfsal eşitsizlik bilmem ne falan gibi faktörlerin yanına bir de politik ayrışmayı dahil ediyor kavgaya. Daha ideolojik, siyasi ideolojik bir tartışmayı kavgaya dahil ediyor. Ben böyle okumanın mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Yani siyasi, eğer temsil açığını, temsil eksikliğini kapatmak gibi bir hedef varsa onun üzerine modeller konuşulabilir. Ama bu gurbetçilerin oy hakkının elinden alınması falan gibi bir şey ye dönüşmemeli yani, bu anayasal bir hak.
Evet, kesinlikle yani şey, vatandaşsa gayet bu hakka da sahip olması gerekiyor. Peki biraz daha konuyu güncele getireyim. Hani konuşmak istemezseniz de anlarım ya da konuşuruz keseriz belki sonra. Birkaç ay önce sosyal medya platformlarında özellikle TikTok'ta bir Türk kızlar, Almanca kızlar, Türk kızlar, gurbetçi kızlar atışması vardı ve aynısı bu arada erkek şeyinde de var. Erkeklere dair de oluyor ama sadece kadınlarda çok karikatürize bir hale geldiği için belli kozmetik ürünleri üzerinden falan böyle çok daha yayıldı. Hatta bu Türkiye'de de ve ana akım medyada da yer buldu. Bence Almanya'da da böyle Kozmo'da falan hani gördüğümü hatırlıyorum bu tartışmanın şeylerini, yansımalarını. Abi bu insanlar niye birbirine bu kadar nefret ediyor? Nasıl bir şey var? Çözemiyorum. Sizin bu konuda düşünceleriniz ne?
Çok takip edemedim açıkçası ama böyle nefret çerçeveleri içerisinde kendini replike eden şeyler var yani, kıyaslama mekanizmaları var. Sanki bana böyle bazı şeyler özellikle sosyal medya akımları içerisinde bundan ibaretmiş gibi geliyor. Genelde de böyle çok nüanssız açıklamaları sevmiyorum ama biraz bölümün başında bahsettiğimiz o. Yani cinsiyetçilikse İşte ırkçılıkla birleşip sızıyor. Ofansif mizahsa yine kendini oradan böyle çok çirkin diyeceğim bir yer bulabiliyor. Şey açısından ilginç ama yani biraz bahsetmek ister misin? Hani mesela Almancı kızı Türk kızın farkı neymiş? Yani böyle en çarpıcı bu akımların bize sunduğu şey ne? Merak ettim açıkçası.
Türkiye'deki hani meseleleri oy hakkı üzerinden, bizim geleceğimize karar veriyorlar üzerinden falan filan hani çok ele almıştım ben ve hep bunlar üzerinden daha ziyade düşünüyordum. Bir taraf açısından ekonomik, diğer taraf açısından da şöyle bir vulgar görüp aşağılama üzerinden ele alındığını, bu kadar canlı ve bunun sıradan insanlar tarafından yapıldığını ben hani bu bahsettiğim süreçte görmüştüm ve şaşırmıştım. Çünkü şöyle bir şey vardı. Bir taraf diğer tarafa işte şu kadar taksitle mi alıyorsunuz siz hala şu ürünleri falan diye doğrudan Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kriz üzerinden aşağılama. Diğer tarafta da şu var. Zaten hepiniz birbirinize benziyorsunuz. Aynı makyaj, aynı tip. Niye bu kadar bronzsunuz? Bilmiyorum, bunu nasıl tanımlarım?
Yani şey gibi anlıyorum, hani imkanların kullanılması hakkında böyle bir tarz ama ırkçı bir tarz kıyaslaması genel olarak oluyor gibi geliyor. Bana bunu ikisi de Türk birinin yaşadığı yani içinden çıktığı kültür üzerinden böyle bir tür etnik ırkçılığa çevrilmesi fikri ilginç geliyor açıkçası yani.
Ya evet katılıyorum, bak mesela buradan bağladığın yerden devam etmek istiyorum. Vücut üzerine bu tartışmanın gerçekleşmesi çok anlamlı bir şey. Irksallaştırılan insanların vücutları üzerinden tartışmanın dönmesi, işte değerlilik, değersizlik, güzellik, çirkinlik üzerinden çok şey bir tartışma, semptomatik bir tartışma bence.
Ama bunlar aynı ırka mensup değiller mi?
Evet ama şöyle bir durum var orada mesela. Orada Türk kızlarının neden o şekilde makyaj yaptığıyla alakalı başka bir bilgi eksikliği de söz konusu. Burada mesela Almanya'da ya da Fransa'da işte gurbetçi kızları neticede ırksallaştırılıyorlar, ırklaştırılıyorlar. Bu kızların kendi bedenleriyle alakalı kendilerine atfedilen bir sürü olumsuz klişe, stereotip var. Bunları bedenleriyle taşımak zorunda kalıyorlar. Ve buna karşı bazı mücadele yöntemleri geliştirebiliyorlar. Bu farklı, abartılı bir makyaj yapmak olabilir. O gruba ait olduğunu belli etmek için belli tırnak protezleri kullanmak olabilir. Başka bir şey olabilir. Oradaki dinamiği sadece işte güzelleşmek isteyen gurbetçi kız gibi okumak bence çok isabetli olmaz. Evet, çok
eksik olur.
Evet, o başka bir karşı koş.
Protest bir tırnak bir direniş biçimidir.
Protest tırnak, aynen öyle. Ya o bir şey meselesi. O bir kimlik fiziksel pazarlık haline geliyor artık senin bedenin. Ve sen bu bedenle alakalı doğru, yanlış, iyi, kötü, kime göre, neye göre? Ben doğru bulmayabilirim, estetik bulmayabilirim, bu değil tartışma. Ya da belki etik olarak hani ahlaken kendi kriterlerime göre bunu mantıklı bulmayabilirim. Ama o kızın o makyajı perform etmesinin nedeni, nedenleri arasında kendi vücudunun ırklaştırılması sonrasında kendi vücuduyla alakalı bir inisiyatif alması, harekete geçmesi gibi bazı dinamikler de var. Bu taraftaki kızın bunu aşağılaması da yani işte siz gurbetçi kızları da hep böylesiniz, şöylesiniz bilmem ne falan filan demesi de öbür taraftan başka bir ırkçılık haline geliyor. Yine beden üzerinden yapılmış bir tartışma. Yine sen bize ait değilsin, zaten bizden çok farklısın, sen işte daha çirkinsin falan gibi, daha saçma senin makyajın falan gibi bir tartışma. Yani o kadar semptomatik bir tartışma ki bu konuyu açtığım bence iyi oldu bu Bekir. Bütün gurbetçi nefretinin iz düşümlerini okuyabileceğimiz bir tartışma bu. Kadın bedeni üzerinde cereyan etmesi de ayrı bir mesele.
Erkek bedeni üzerinde de biraz cereyan eder. Erkeklerle ilgili de böyle çok şeyler vardır. Stereotipler vardır gurbetçi erkeklerle.
Evet, şimdi giydikleri ayakkabı.
Falan, aynen ayakkabı tarzı. Ya bir sürü böyle şey var. Ama daha çok mesela kadınlar üzerinden bu mesele çok konuşuluyor. O konuda haklısın.
Bir örnek vermek istiyorum. Yani makyaj meselesi mesela bence şu açıdan önemli. Aynı ırktalar ama yine bir ırksallaşmayla ilgili şöyle bir şey oluyor. Mesela İngiltere'de çav make-up diye bir şey var. Hiç denk geldiniz mi bilmiyorum. Chav diye bir kız türü varmış. Bu aslında böyle şey Amerika'daki yansıması falan biraz daha siyahilerin yaptığı abartılı şeyler gibi. İngiltere'deki siyahileri de benzemeye çalışan çok koyu fondöten, böyle çok aşırı, çok böyle kaşların kalın boyandı. Yani böyle bir bu İngiliz makyajı diye ben tanıyorum artık. Yani böyle çok daha sarı. Normalde İngilizler daha beyaz alt tonlu oluyor. Çok sarı makyajlar yapıyorlar falan. Ve böyle çok koyu kontürlü dudaklar falan. O böyle gerçekten bir farklı bir performans türü. Ve bunun böyle belli bir tür aksanla, belli bir tür konuşma şekli, işte ağzı açık sakız çiğnemekle, belli müzikleri dinlemekle ve aslında fakirlikle. Yani İngiltere'nin daha fakir bölgelerinde yaşayan kadınların gerçek hayatında hani orijinal olarak bunu bir performans olarak değil böyle yaptığıyla alakalı bir stereotip var mesela. Ama hani bakınca aynı ırk, aynı memleket, hani böyle bir göç hikayesi falan da yok. Ama o skala içerisinde hani abartılı makyaj denen şeyin ya da işte böyle çok kendi ten renginin dışında fondöten sürme gibi şeylerin ya da işte protest tırnak da belki buna dahil sayılabilir. O bedeni modifiye ederken aslında kültürel bir kalıbın içerisinden çıkma, sofistikasyondan uzaklaşma falan gibi bağlantıları var. Bu bağlantılar aslında bütün o ırksallaştırma süreçlerini yani bütün şeylerde önlerinde bir bağını bulabileceğimiz şeyler Amerika'da. Beyaz ünlü kadınlar siyahi kadınlar gibi estetikler yaptırınca ya da makyajlar yapınca işte dudakların şişirilmesi, daha böyle farklı abartılı makyajların yapılması, protest tırnak kültürünün son 10 yılda beyazlar tarafından da aşırı derecede benimsenmesi gibi şeylerin ancak beyazlar yapınca kabul görmesi ama bir yandan da orada bir kültürel apropriasyon olması gibi dinamikler var. O yüzden hani o dediğin gibi Elif Zehra o eleştirilen kadın bedenindeki yapılan modifikasyonlar zevk, zevksizlik adı altında aslında çok ırkla ilgili bir meselenin kapısını aralıyor. Ama belki buradan bakan kişi bunu yapmış ya falan diyebiliyor. Diğeri de ona aksesi olmadığı için diğerinin yapmadığını düşünüyor. Çünkü aslında yeni güzellik standardı ya da kültürel olarak o bölgenin standardı ona dönüşmüş oluyor. O açıdan hani o beden üzerinden bu ifadelerin şekillenmesi ve o ayrımcılığın çok ters yönlü birbirini beslemesi çok garip bir olgu. Ve yani birazcık da yani çok saçma bir konuyu atlayacağım, belki burayı keseriz ama medya okuryazarlığı denilen şey sadece işte medya bilinçli tüketi falan değil. Bence bu tür ırksallaştırma veya kendi kültürel güzellik algını temsil etme gibi şeyleri de kapsaması gereken bir noktaya vardı yani. Çünkü öbür türlü gerçekten yanlış anlaşılmaya da çok müsait hale geliyor bu tür temsiller.
Ya ben şöyle bir şey söylemek isterim. Gurbetçi nefreti yapanlara benim bir tane sözüm var. Bu da kapanış olsun. Bir gün herkes gurbetçi olabilir. Yani şöyle, o kimliksel meydan okumaların içerisinde kendisini bulabileceği bir mekan değiştirme yapabilir herkes. Ama bir gurbetçi asla çoğunluk toplumunun ferdi olarak geçiş yapsa bile, o geçirgenliği sağlasa bile, o göç tecrübesini, gurbetçilik tecrübesini hiç olmamış hale getiremez. Onu undo yapamaz. Hani o nedenle böyle işte bunlar böyle, bunlar şöyleler, vay efendim kurulu düzenini kırsın da gelsin falan filan deniliyor ya mesela. İşte neden ağlıyorlar falan filan. Üzülüyorlar abi. Gurbetçi nefreti yapmayın. Bir gün siz de gurbetçi olabilirsiniz. Bir gün siz de aynı Kapıkule'den çıkarken ne bileyim Ölürüm Türkiye'm şarkısını söyleyerek çıkabilirsiniz yani. Herkes bu duruma düşebilir. Bu biraz şey gibi oldu. Bir gün herkes fakir olabilir, sokakta yaşayabilir gibi oldu. Bir gurbetçi kurulu düzenini yıkıp gelse de, sizin istediğiniz o harika insan olsa da, yine de o çoğunluk toplumunun, hani gurbetçi hiç olmamış, göç tecrübesine sahip olmamış insan olamayacak hayatında. O tecrübe artık gitti. Bir kere tecrübe etti artık gurbetçiliği. Bunu geri yapamayacak artık. Geri tuşu yok. Bir daha hiçbir zaman kabul edilmeyecek. Oradaki asimetriyi bir görüp, hani bir zahmet o tecrübenin farklı bir tecrübe olduğunu, senin tecrübenin de farklı bir tecrübe olduğunu bilip, bence ilişkileri buna göre tayin etmek daha iyi bir güven ilişkisi oluşturabilir diye düşünüyorum.
Öyle anlıyorum. Elif Zehra şunu öneriyor. İdare edin abi gurbetçileri gibi bir şey anladım ben.
Yani ben 2,5 yıllık gurbet tecrübemde ve daha önceki daha kısa ayrılıklarımda böyle ara ara YouTube'dan ezan, İstanbul ezan falan aratmış bir insan olarak söylediklerine çok katılıyorum. Bu şey ama yani zaten insanların bence mobiliteyle tanışması zorunlu veya keyfi sebeplerle genel olarak empati ve hani insanlığa dair fikirlerini geliştirmeye açık bir şey. Biraz buna açık olun gibi bir çağrı olarak algıladım. Yani her an hareket halinde olmak zorunda kalabileceğiniz ve o zaman dünyadaki pozisyonunuzun aslında bu kadar mutlak olmadığı fikrine kendinizi açarak hareket edin, yani ona göre nefret edin etmeyin diyorsun gibi, anladın mı? Eyvallah.
Evet, kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim.
Bugün gurbetçi nefretini konuştuk. Benim provokatif açılışımın sonrasında konu oradan oraya sarktı ve bayağı bir şey konuşmuş olduk aslında. Occident'in sonraki bölümlerinde görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın.
Görüşürüz.
Hoşçakalın. We'll be right back.